Ayrım 22. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 266. Yeter, söz milletindir. Tarih 10 Haziran 1946. TBMM 21 Temmuz'da erken seçim kararı aldı. Demokrat Parti bir hafta sonra seçime katılma kararı aldı. Kenan Akmanlar, Adnan Menderes'in halasının oğluydu. O günlerde eşi Lütfiye Hanım'la, ki o da Profesör Emre Kongar'ın halasıdır, Ankara Meşrutiyet Caddesi'ndeki daire komşuları Selçuk Milar'a misafirliğe gittiler. Selçuk Milar bekardı ve daha henüz Mazhar Alanson'un ablası Aynur'la evlenmemişti. Misafirliğin nedeni Mimar Selçuk Milar'ı baş göz etmek değildi. Kenan Akmanlar aynı zamanda grafik sanatçısı olan Selçuk Milar'a bir teklifte bulundu. Demokrat Parti Genel Merkezi'nde propaganda ve afiş hazırlama komisyonu kurulacaktı. Orada yer alabilir miydi? Selçuk Milar kabul etti ve ertesi akşam komisyon toplantısına katıldı. 15 kişilik komisyonda esnaflar, tüccarlar, mühendisler vardı. Ama grafik sanatından anlayan kimse yoktu. Selçuk Milar, Adnan Menderes'in torpiliyle geldiği için çok saygı görüyordu. Ama söylediklerini kimse pek ciddiye almıyordu. Selçuk Milar afişlerin nasıl olması gerektiğini Avrupa ve ABD afişlerinden örneklerle anlatıyor, çeşitli grafik dergilerinden seçtiklerini komisyona gösteriyordu. Selçuk Milar 10 gün boyunca konuştu, anlattı, örnekler gösterdi ama komisyona derdini anlatamadı. Komisyon işçi, köylü ve şehirliyi temsil eden kol kola girmiş 3 genci gösteren afişi çok beğendi. Bu 3 gencin üzerine madalya içinde Atatürk'ün başını gösteren bir de fotoğraf eklediler. Afişin altındaki slogan ise şuydu: köylü, işçi, şehirli, kol kola, Demokrat Parti. Komisyonun afişi çok beğenmesi Selçuk Milar'ı çok kızdırdı. Ayağa kalkarak "bu afiş Demokrat Parti'ye yakışmaz, partiyi iktidara taşımaz" diye bağırdı. Sinirlerine hakim olamadı, istifa ettiğini açıkladı ve gitmek için yeni getirdiği örnek afişleri masadan toplarken o anda birdenbire sağ elini kaldırdı. Parmakları bitişik halde avucunu komisyon üyelerine gösterecek şekilde uzatarak "kocaman bir el yaparsınız, üzerine de yeter, söz milletindir" diye yazarsınız. İşte afiş dediğim böyle olur dedi. Selçuk Milar'ı sakinleştirmeye, gönlünü almaya çalıştılar. "Tamam, sizin söylediğiniz afiş de güzel ama bu afiş Amerika'da geçerli olabilir. Bizim halkımız bunu anlamaz" dediler. Selçuk Milar tek bir söz etmeden komisyonu terk etti. O akşam Kenan Akmanlar yine komşusuna uğradı. Komisyondaki tartışmayı duymuştu. Dostunun gönlünü aldı. Yarın komisyona Celal Bayar ile Adnan Menderes'in de geleceğini ve kendisini mutlaka görmek istediklerini söyledi. Selçuk Milar ertesi gün parti genel merkezine gittiğinde Bayar ve Menderes'in de aralarında bulunduğu parti üst yönetiminin komisyon üyeleriyle toplantıya başlamış buldu. Boş bulunan bir koltuğa oturdu. Celal Bayar kendisine dönerek, "Selçuk Bey, sizin afiş fikrinizi beğendik ama biraz sert değil mi?" diye sordu. Selçuk Milar anlamıştı ki dünkü olaydan Bayar ve Menderes'in haberi vardı. O sinirle birdenbire aklına gelen afiş fikrini kendisi de çok beğenmişti. Bu nedenle cevap olarak, "Hayır efendim, afiş hiç sert değil, bu afiş demokrasiyi anlatıyor" diye fikrini savundu. Bayar anlattıklarını onayladı. "Peki" dedi, "siz bu afişi bize ne zaman hazırlarsınız?" Selçuk Milar, "yarın hazır olur" yanıtını verdi. Heyecan içinde eve nasıl geldiğini bilemedi. Ağzına tek bir lokma koymadan, çay içmeden sabaha kadar çeşitli kompozisyon ve eskizler yaparak çalıştı. Şafak sökerken afişi bitirdi. Afişi odanın duvarına astı, karşısına geçip birkaç saat seyretti. Çıkan eserden mutluydu. Saat 9'daki parti genel merkezindeki toplantıda afiş çok beğenildi. İstanbul'un en büyük matbaalarından birine sahip olan Alaaddin Kral'a telefon edildi, genel merkeze çağrıldı. Afişlerin basılmasıyla Alaaddin Kral ilgilenecekti. Afişin orijinalini alıp İstanbul'a döndü. Selçuk Milar afişinin prova baskısını görmek için her gün 2 kez genel merkez binasına gitti. Provalar bir türlü gelmedi ve bir gün afişin tonlarca basılmış haliyle karşılaştı. Alaaddin Kral afişin orijinal halini filme alıp bastırmamış, sıradan bir ressama afişi yeniden çizdirmişti. Afiş bu haliyle kötüydü. Selçuk Milar'ın morali bozuldu ama Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılan afişlerin halktan büyük bir takdir görmesi üzüntüsünü kısa zamanda yok etti. Selçuk Milar'ın afişine tepki duyanlar da vardı. Selçuk Milar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı'nda görevliydi. Bir gün mesai saatinin bitmesine dakikalar kala Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Selçuk Milar'ın karşısına dikildi. "Demokrat Parti'nin afişini siz mi hazırladınız?" diye sordu. "Evet" yanıtını alınca Selçuk Milar'ı tebrik etti ve ekledi: Siz devlet dairesine çalışan bir memursunuz. Sizin özel atölyeniz yok. Böyle bir afişi hazırlamanız pek doğru gelmiyor bize. İki gün sonra Selçuk Milar'ın Urfa'da bir şantiyeye tayini çıktı. Selçuk Milar istifa etti. Yeter söz milletindir afişi DP'ye 1946 seçimlerini kazandırmadı. DP yine aynı afişi kullanarak 1950 yılında iktidar oldu. Ve iktidar olunca ne yaptı dersiniz? Bir daha kendilerinin kullandığı gibi bir afişle karşılaşmamak için dünyada benzeri olmayan bir yasa çıkardılar. Afişlerde çizim, resim ve fotoğraf olmasını yasakladılar. Limon gibi sıkılmaya hayır. Tarih 10 Eylül 1987. TBMM 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı. Sabahattin Çetin, SHP İstanbul İl Başkanlığı Kültür Komisyonu Başkanı'ydı. Başta Yaşar Kemal olmak üzere aydınlar ile SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü yan yana getiren davetler veriyordu. İnönü, Sabahattin Çetin'in çalışmalarından çok memnundu. Parti Genel Sekreteri Fikri Sağlar aracılığıyla haber gönderdi. Seçim kampanyamızı yürütecek dinamik birilerine ihtiyacımız var, ne yapabiliriz? Sabahattin Çetin eniştesinin metin yazarlığı yaptığı yorum ajansının Elmadağ Kahan'daki bürosunun kapısını çaldı. Ajans seçim konusunda deneyimsizdi. Daha kurulalı 6 yıl olmuştu. Ortakların ve çalışanların hemen hemen tümü 12 Eylül 1980 askeri darbesi mağduru solculardı. Yorum ajans SHP ile görüşmeye gitmeden önce nasıl bir kampanya yapacaklarına ilişkin kısa bir çalışma yaptı. Eylül ayının son haftası SHP Genel Merkezi'nde toplanıldı. Toplantıda Erdal İnönü ve Fikri Sağlar gibi partinin üst düzey yöneticileriyle yorum ajansının ortaklarından Mehmet Ural ile Osman Uslu ve Sabahattin Çetin vardı. Anlaşmaya varıldı. Kampanya resmen yorum ajansa verildi. Yorum ajans seçim kampanyasını Erdal İnönü'nün güvenilirliği üzerine konumlandıracaktı. Metin Ural bu nedenle İnönü'nün tüm yakınlarıyla konuştu. Kişisel özelliklerini sordu. İnönü kötü konuşmacıydı. Yavaş konuşuyor ve uzun cümleler kuruyordu. İnönü'nün imajı değiştirildi. Yorum ajansının üçüncü ortağı Ahmet Yaşar Somuncuoğlu görsel materyalle ilgiliydi. Partinin yeni olduğunu, yenilikçi olduğunu göstermek için parlak renkler seçti. Oyum SHP'ye diyen fotoğraflı afişlerde genç, güler yüzlü insanlar ve başörtülü bir kadın kullanıldı. TRT ilk kez seçime katılan partilere 20 dakika görüntülü propaganda olanağı verdi. Ajans yaptığı kamuoyu araştırmasında halkın en büyük şikayet konusunun pahalılık olduğunu gördü. Bu kızgınlık duygusunu harekete geçirmek üzere çalışmalar yapıldı. Tüm bu çalışmalar SHP Genel Merkezi ile koordineli olarak yürütülüyordu. Yorum ajans ortakları Mehmet Ural ve Osman Uslu bu nedenle sık sık Ankara'ya gidiyordu. Seçime 20 gün kala. Bir Ankara dönüşü. Uçakta. Birdenbire Osman Uslu'nun aklına limon gibi sıkılmak deyimi geldi. Öyle ya, orta direk hayat pahalılığından şikayetçi değil miydi? Bu durumu en iyi bu deyim açıklıyordu. Uçaktan iner inmez büroya gittiler, fikir arkadaşlarıyla tartıştılar. O dönem SHP kampanyasına Profesör Nilüfer Göle ve Profesör Burhan Şenatalar çok destek veriyordu. Onlar da limon konseptini çok beğendiler. Ajans çalışanları arasında Ali Saydam, Sinan Çetin gibi isimler vardı. Onlar da çok beğendiklerini söylediler. Kollar sıvandı. Ajansın yakınındaki manavdan güzel limonlar alındı. Limonu sıkmak için güzel bir el arandı. O da ofis çalışanlarından biri seçildi. Fotoğraflar, filmler seçildi ve tekrar Ankara'ya gidildi. SHP'li yöneticilerden kimse mükemmel demedi. Onlar ajansa güveniyorlardı. İyi, beğendik demekle yetindiler. Ajans sahipleri biraz moralleri bozuk döndüler İstanbul'a. Kafaları karışmıştı. Morallerini bir gazeteci düzeltti, Güneri Civaoğlu. Gazeteci Civaoğlu limon kampanyasını çok beğenmişti. Anapı sarsar dedi. Öyle de oldu. Seçimlere bir hafta kala sıkılmış limon kampanyası patlatıldı. 5 yıl daha bir limon gibi sıkılmaya hayır. 5 yıl daha bir limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı? Gazeteler limon esprisini manşetlerine taşıdı. Karikatüristlerin en iyi malzemesi limon olmuştu. Seçimin gündeminde artık sıkılmış limon vardı. ANAP limonun etkisini azaltmak için gazetelere bir siyasi gaf, bir milli ayıp diye ilanlar verdi. Sırf bir oy uğruna insan kendi milletine limon demez. Milletini limona benzetmek ayıptır. Ancak bu ilan da limon kampanyasına olumlu etki yaptı. Ve Turgut Özal özel toplantılarında yorum ajansın bu kampanyasını övecek, bu çocuklarda iş var, kim bunlar diyecekti. Limon kampanyası SHP'ye iktidar getirmedi ama yorum ajansı çok büyüttü. Ajans zamanla Fransız reklam ajansı Publicis'le ortak olup Publicis yorum adını aldı. Sıkılmış limon esprisinin ünü yurt dışına taştı. Mehmet Ural Avrupa Parlamentosu'ndaki bir panele katılarak kampanyalarının başarısını anlattı. İlginçtir, yeter söz milletindir afişi 14 Mayıs 1950 seçimlerinde DP'yi iktidara taşıdı. Sıkılmış limon konseptiyle unutulmaz bir kampanya hazırlayan yorum ajansı ise bir 14 Mayıs 1981 günü kurulmuştu. Bu bilgilerden sonra DP ile sosyalistlerin ilişkisine devam edelim. DP milletvekili listesinde bir sosyalist. Tarih 7 Ocak 1946. Celal Bayar Ankara Sümer Sokağı'ndaki Tevfik Rüştü Aras'ın kız kardeşi Fahriye'nin eşi Doktor Cemal Tuncan'ın sahibi olduğu iki katlı binada Demokrat Parti'nin resmen kurulduğunu açıkladı. Gazetecilerin sağda mısınız solda mı sorusunu Adnan Menderes yanıtladı. Biraz, iki parmak daha solda. Bu açıklama DP'nin başına bela oldu. Muhalifleri Sovyetlerden para almaktan tutun da kurucuların komünist olduklarına dair yığında dedikodu çıkardı. Tartışmalar sürerken TBMM erken seçim tarihini belirledi. 21 Temmuz 1946. DP kolları sıvadı. Vitrinine şair Faruk Nafiz Çamlıbel ve Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Zeki Rıza Sporel gibi isimleri koydu. Listede bir de sosyalist vardı. Mehmet Ali Aybar o yıllarda İstanbul Hukuk Fakültesi'nde doçentti. Vatan Gazetesi'nde yazdığı korkusuz makalelerle tanınmıştı. Hürriyet isteyen bu yazıları yüzünden askerlik yaptığı İstanbul Maltepe Askeri Birliği'nden Kayseri Tank Depo Komutanlığı'na gönderilmişti. Aybar susmak istemiyor yazılarına devam etmek istiyordu. Ancak gazetenin sahibi Ahmet Emin Yalman askerliği bitene kadar yazı istemedi. Bu arada Kayseri'de haftada iki gün yayın yapan Doğru Yol gazetesi sahibi Osman Kavuncu, ileride Kayseri Belediye Başkanlığı DP milletvekilliği yapacaktır, Aybar'a yazarlık teklifi götürdü. Ardından bir başka teklif geldi. DP il örgütünü kurmak için Kayseri'ye gelen Refik Koral'dan Mehmet Ali Aybar'la askeri karargâhta buluştu. Yazılarını çok beğendiklerini belirterek DP'ye girmesini teklif etti. Aybar her görüşten insanın aynı çatı altında olmasının demokrasi için iyi olmayacağını söyleyerek teklifi kabul etmedi. DP'liler Aybar'ın peşini bırakmadı. Benzer teklifi DP'li Hulusi Köymen de tekrarladı. Aybar DP'ye girmeyi kabul etmedi ama DP listesinden bağımsız aday olmaya sıcak baktı. DP Mehmet Ali Aybar'ı Bursa 3. sıradan aday gösterdi. İlk iki sırada Celal Bayar ve Hulusi Köymen vardı. Ancak 21 Temmuz 1946 seçimlerinde Aybar milletvekili seçilemedi. Not: Sertel çiftinin kızı Yıldız Sertel hanımefendiden bir mektup aldım. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Aslında bunlar hata da değil, belki de bir izlenim sorunu. Birincisi Celal Bayar'ın ideolojisi, yazınızda Celal Bayar'ın bir yazısından aktarma yapıyor ve Bayar'ın sosyalizmi öcü görmediğini söylüyorsunuz. Bu belki de doğru. Zira Bayar bir süre devletçi bir hükümetin ekonomi bakanıydı. Ancak Demokrat Parti kurulduğu sırada liberal ekonomiyi savunuyordu. Babam Zekeriya Sertel anılarında Bayar'la kurulacak Demokrat Parti'nin ilkeleri tartışılırken kendisinin devletçilikte ısrar ettiğini, Bayar'ın ise liberalizmi savunduğunu belirtiyor. Nitekim kurulan DP liberalizmi benimsemiş ve hatta Amerika'ya teslim olmuştur. İki gizli toplantılardan söz ediyorsunuz. Ben o toplantıların pek o kadar gizli olduğunu sanmıyorum. 3. Doktor Ethem Vassaf Menderes'in yakın arkadaşı değil, yakın akrabası. 4. Menderes, Sertel'e komünist olup olmadığını sorduğu vakit Sertel'in verdiği yanıt bir kaçamak niteliğinde. Oysa babam gerçekten komünist değildi. Daha ziyade sol eğilimdi ama hiçbir ideolojiye bağlı olmayan bir demokrattı. Mehmet Ali Aybar onun sosyal demokrat olduğunu söylerdi. Babamın Tan gazetesinde komünist olmadığını anlatan birkaç yazısı da çıkmıştı. Aydın'ın biçilmesi 1970'li yıllarda daha kanlı olmuştur. Bir Kırmızı Karanfilin Öyküsü. Tarih 30 Nisan 1977. Yer Ankara Mustafa Kemal Bulvarı. Bir öğretmenler derneği olan TÖBDER'in organize ettiği onlarca otobüs saat 22.30'da İstanbul'a hareket etti. Otobüsler tıklım tıklım doluydu. Her otobüsten türküler, marşlar duyuluyordu, hep bir ağızdan söylenen. 1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. 1 Mayıs bayramını kutlamak için yola düşen binlerce öğretmenden biriydi Bayram Çıtak. Bayram Çıtak 1940 yılında Sivas Şarkışla Emlek köyünde doğdu. Ailesi çok fakirdi. Savaş yılları yoksulluklarını daha da arttırmıştı. Üç kardeşler. Anne babasının tek umudu vardı. Çocuklarını okutmak, subay ya da öğretmen yapmaktı. Bayram Çıtak ilkokulu köyünde okudu. Öğretmen olmak istiyordu. Hasan Oğlan öğretmen okuluna yatılı öğrenci oldu. 22 yaşında öğretmen çıktı. İlk görev yeri Sivas Zara'ya bağlı Karacahisar köyüydü. Zaman içinde Anadolu'nun birçok yoksul köyünde öğretmenlik yaptı. Köy çocuklarını okutabilmek için her türlü zorluğu göze aldı. Okuldan arta kalan zamanda tarlada, bahçede köylülere yardım ediyordu. Son görev yeri Ankara Mamak Dervent İlkokulu oldu. Ataması bir hafta önce yapılmıştı. Eşi Selver ve üç oğlu 13 yaşındaki Mete, 10 yaşındaki Metin ve 5 yaşındaki Mesut'la Mamak'ta kiraladığı gecekonduda yeni hayatlarına başlamışlardı. Ankara'dan kalkan otobüsler yolu yaralamıştı. Öğretmenlerin çoğu uykuya dalmıştı. Bayram Çıtak sigaranın birini bitirip diğerini yakıyordu. Canı sıkkındı. 10 yaşındaki oğlu Metin'i düşünüyordu. Küçük Metin hastaydı. Böbrek yetmezliği teşhisi konmuştu. Haftada 2-3 kez diyaliz makinesine bağlanacaktı. Bu nedenle tayinini Ankara'ya çıkarmıştı. Hastalık acısı, oğul üzüntüsü ayrı, tek öğretmen maaşıyla bu ekonomik yükünün altından nasıl kalkacağını düşünüyordu. Bu düşüncelerle ağırlaşan göz kapakları yavaşça kapandı, uykuya daldı. Çok zaman geçmedi, arkadaşlarının söylediği türkülere uyandı. Otobüsler İstanbul'a varmıştı. Saat 7.30. 1 Mayıs Taksim mitingini organize eden DİSK'in buluşma noktalarından biri de Beşiktaş Barbaros Meydanı'ydı. Saat 10. Bayram Çıtak'ın da aralarında bulunduğu Ankara'dan gelen öğretmenler burada korteje katıldı. Binlerce insan kol kola girip Taksim'e doğru yürüyüşe başladı. Önde DİSK'e mensup işçiler, arkada sırasıyla Türk Tabipler Birliği, TÖBDER, Çağdaş Hukukçular gibi sivil toplum örgütleri ve en arkada dev genç vardı. Saat 14.30, kortej Taksim'e ulaştı. Meydanda 100.000'i aşkın insan bulunuyordu ve hala meydana her yandan oluk oluk insan akıyordu. İstanbul tarihi mitinglerinden birine tanıklık ediyordu. Bayram Çıtak acıkmıştı, bir simit aldı, yorulmuştu. Meydandaki Intercontinental, bugünkü adıyla The Marmara Oteli'nin önüne gitti. Yere çömelip simitini yemeye başladı. Bu sırada DİSK Başkanı Kemal Türkler konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Saat 18.30'du. Başkan Türkler konuşmasını meydandaki insanları eski DİSK Sekreteri İbrahim Güzelce anısına bir dakikalık saygı duruşuna çağırarak bitirdi. Saat 19.45. Binlerce insan saygı duruşunda bulundu. Ortalıkta hiç ses yoktu. Birden nereden geldiği belli olmayan silahlar ardı ardına patlamaya başladı. Ateş edenler sanki saygı duruşunu beklemişlerdi. Silah sesini duyan meydandaki binlerce insan panik halinde sağa sola koşmaya başladı. Öğretmen Bayram Çıtak önce ne yapacağını kestiremedi. Arkadaşlarına bakındı, herkes bir yana koşuşuyordu. O da otelin hemen yanındaki kazancı yokuşuna doğru koştu. Dar sokağa ilk girenlerden biri oldu ama çıkamadı. Kimin getirip koyduğu bilinmeyen bir kırmızı kamyonet bu dar yolu tıkamıştı. Ölümlerin çoğu buradaki ezilmeler sonucu oldu. İlkokul öğretmeni Bayram Çıtak burada kaburgaları kırılmış halde bulundu. Ölmüştü. 30 yıl sonra, yıl 2007. DİSK 1 Mayıs 1977 katliamının 30. yılını Taksim'de anmak istedi. İstanbul Valiliği izin vermedi. DİSK inat etti. Polis belli sayıda DİSK görevlisinin Taksim'e çıkıp anıta çiçek koymasına izin verdi. Ancak başka kimseyi Taksim'e sokmamaya kararlıydı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak ve 30 yıl önce ölenleri anmak için Ankara'dan gelen otobüsler bu nedenle İstanbul'a sokulmadı. Polis otobüslerin Ankara'ya geri dönmesini istedi. Gelenler ısrarcıydı. Tartışma sürerken otobüsten inen bir kişi kimseye gözükmeden oradan uzaklaştı. Ne yapıp edip Taksim'e ulaşmak istiyordu. Saatlerce yürüdü. Beşiktaş, Dolmabahçe'de polisin üzerine sıktığı biber gazı bile onu durduramadı. Sonunda başardı. DİSK kortejine katıldı. Taksim'e ulaştı ve elindeki kırmızı karanfili kazancı yokuşunun bir köşesine bıraktı sessizce. Sanki babasına kavuşmuş gibiydi. O kişi Mete Çıtak'tı. Öğretmen Bayram Çıtak'ın yaşayan iki oğlundan biri. Bayram Çıtak'ın İstanbul'a gelirken otobüste sabaha kadar düşündüğü 10 yaşındaki oğlu Metin, babasının ölümünden bir yıl sonra böbrek yetmezliğinden vefat etmişti. 1 Mayıs 1977'de kaç kişi öldü? 1 Mayıs 1977'de ölenler artık sadece bir istatistik mi? Onların birer adı, hayatları ve yaşam hikayeleri yok mu? 54 yaşındaki Ermeni vatandaşımız Garabet Ahyan'dan, 17 yaşındaki Jale Yeşilnil'e, 20 yaşındaki polis memuru Nazmi Arı'dan, Rum vatandaşımız 57 yaşındaki Aleksandros Konteas'a kadar ölenlerin tümünün bir öyküsü var kuşkusuz. Ve bu yaşam öyküleri yazılmalı birer birer. Ama bırakın hayat hikayelerinin yazılmasını, 1 Mayıs 1977'de kaç kişinin öldüğünü bile bilmiyoruz. Ne hazin. 1 Mayıs 1977'de kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Bu nedenle herkes bir sayı uyduruyor. Genellikle rakamlar 34 ile 42 arasında değişiyor. Devlete göre sayı 34. Soruşturmayı yürüten 6 savcı yardımcısından oluşan kurul bu sayıyı vermektedir. Keza iddianamede de aynı sayı verilmektedir. Devlete göre ölenlerin isimleri şöyle: Hasan Yıldırım, Niyazi Darı, Kadir Balcı, Nazmi Arı, Hikmet Özkürkçü, Garabet Ahyan, Sibel Açıkalın, Ömer Narman, Ali Sidal, Mehmet Ali Genç, Hüseyin Kırkın, Aleksandros Konteas, Kadriye Duman Kocamış, Kahraman Alsancak, Hatice Altun, Mehmet Ali Elmas, Kenan Çatak, Ercüment Gürkut, Leyla Altıparmak, Mahmut Atilla Özbelen, Rasim Elmas, Bayram Çıtak, Jale Yeşilnil, Nazan Ünaldı, Hamdi Toka, Hacer İpek Saman, Ramazan Sarı, Niran Digiz, Bayram Eyi, Ziya Baki, Ahmet Gözükara, Meral Cebren Özkol, Mültezim Oltuldu, hüviyeti meçhul 35 yaşlarında bir erkek. Diskin kayıtlarına göre ise ölü sayısı 36. İlginçtir, Diskin Taksim'de öldüğünü açıkladı Ali Yeşilgül, Mustafa Ertan, Yücel Elbistanlı, Tevfik Beysoy, Bayram Sürücü, Özcan Gürkan ve Hülya Emecan adlı isimlere savcılık iddianamesinde yer verilmemişti. Keza savcılık iddianamesinde olan Ali Sidal, Hatice Altun, Ramazan Sarı, Mültezim Oltulu ve kimliği meçhul kişi de disk listesinde yoktu. Yani disk listesinden 7 kişi iddianamede, iddianamedeki 5 kişi de disk listesinde yoktu. Her iki listedeki isimler toplandığında ölü sayısı 41 oluyor. Bitmedi. Katliamdan 15 gün sonra çıkan Devrimci Yol dergisi ölü sayısını 27 olarak verdi. Verilen 26 isim yukarıda var. Ancak her iki listede, yani iddianamede ve disk kayıtlarında olmayan bir isim vardı. Mehmet Ali Kol. O halde ölü sayısı 42 kişiydi. Peki dönemin gazeteleri ölü sayısını kaç kişi vermişti? Hürriyet 34, Milliyet 34, Cumhuriyet 34, Tercüman 34, Günaydın 39, Son Havadis 38, Her Gün 40, Dünya 39, Milli Gazete 40, Politika 35. 30 yıl sonra TV'lerde ve gazetelerde herkes ayrı bir sayı veriyor ve ne yazık ki biz hala kaç kişinin katledildiğini tam olarak bilemiyoruz. Kaç kişinin öldüğünü bilmediğimiz gibi 1 Mayıs 1977 provokasyonunun neden yapıldığını da pek tartışmıyoruz. 22. ayrımın sonu, sayfa 276.